Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu Halkların Demokratik Partisi ile çözebiliriz dedi. Bu söz ve sonrasında yapılan açıklamalarda büyük tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ve tepkilerini nasıl yorumlamalıyız acaba?
Bu hafta en çok konuştuğumuz konulardan birisiydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin sözleri. Aslında yeni değil. Çözüm sürecinde de benzer ifadeleri vardı CHP Genel Başkanı'nın. Sonrasında da devam etti. İmralı'yla ya da Kandil'le muhatap olmak yerine böyle bir sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülebileceğini söylüyordu. Bunu tekrar etti ama şimdi tabii zamanlama manidar. Bu süreçte Millet İttifakı yoluna devam ediyor. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu Demokrat Parti de bu sistemin içerisinde. Diğer taraftan HDP'nin de desteğine ihtiyacı var. Bir seçim esnasında Millet İttifakı'nın bu seçimi kazanabilmesi için en azından anketler onu gösteriyor. İyi Parti HDP'ye karşı biraz mesafeli ama Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı yerel seçimlerden önce olduğu gibi yine bir dışarıda da olsa dirsek temasıyla HDP ile beraber hareket etmenin yollarını da arıyor. Yani muhtemel bir adaya HDP tarafından destek verilmesi ya da HDP'nin karşı karşıya kaldığı muameleye CHP'nin gösterdiği tepkiyi biraz daha görünür kılmak istiyor. Böylece seçimlerde, yerel seçimlerdeki o görüntünün tekrar edilmesi hedefleniyor. Bu sözü söyledi, buna bir hiç beklenmedik bir yanıt HDP'den geldi. Sezai Temel'di, bir önceki eş başkan. Dedi ki muhatap HDP değildir, muhatap İmralı'dır. Tabii Türkiye'de bu sıkıntı yaratan bir cümle. Özellikle HDP'nin siyasi parti olma kimliğini de sorgulanmasına neden olan bir cümle. Sezai Temelli bunu bilerek söyledi mi? Eğer bilerek söylediyse sonuçlarını da bildiği için amacının ne olduğu sorgulandı. Bilmeden söylediyse eski bir eş genel başkanın bilmeden söylemesi de önemli bir sorun olarak görüldü. Bir süre HDP buna sessiz kaldı. Sonrasındaysa Mithat Sancar bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaklaşımından memnunuz. Evet, HDP çözümün meşru adresidir, meclistir çözüm yeri. Farklı aktörler vardır, onlar da hesaba katılmalıdır dedi doğal olarak. Selahattin Demirtaş da benzer bir açıklama yaptı. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu seçimin çokça konuşulduğu bir dönemde yaptığı bu açıklama karşılığını bulmuş oldu HDP kanadında özellikle. Diğer taraftan iktidar kanadındaysa tepkiyle karşılandı. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'de bir Kürt sorunu yok ki nasıl bir muhataplık üzerine tartışma yapılıyor diye meseleye yaklaştı. Yani doğal olarak Cumhur İttifakı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığının farkında ve ona karşı bir önlem alıyor. MHP ile AK Parti'nin ortak olması AK Parti'nin yapacağı açıklamalara belli bir sınır getiriyor ve bu açıklamalar sonrasında AK Parti karşısındaki bloğun, HDP'nin de içinde olduğu bloğun daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar tartışmalar olsa da Cumhur İttifakı geçmişte olduğu gibi HDP'yi PKK ile eş değer göstermiş olsa da CHP aslında yapmak istediği şeye ulaşmış görünüyor bu tartışmaların sonunda.
Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitti, Türk evini açtı. Cumhurbaşkanının New York temasları nasıl geçti acaba?
Cumhurbaşkanının New York ziyareti çok tartışıldı. Birkaç noktadan tartışıldı. Bir kere çok kritik bir görüşmesi olmadı Cumhurbaşkanı'nın. Yapılan açıklamalara baktığımızda işte Sırbistan Cumhurbaşkanı Başbakanı Arnavutluk aynı şekilde. Burundi, Gine gibi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Asıl amaç Biden'la ayaküstü de olsa bir görüşme yapabilmekti diye çok konuşuldu ama Biden hiçbir liderle görüşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmedi. Orada en çok tartışma yaratan mesele Türk evinin açılışıydı. 30 küsur katlı bir bina yapıldı ve bu binanın açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. AK Parti'ye yakın bir takım isimler, AK Partili siyasetçiler bunu büyük bir başarı olarak lanse ettiler. Türkiye'de işte son 500 yılın en büyük diplomatik başarısı biçiminde değerlendirmeler yapıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları tarafından. Muhalefet ise bir bina açıldı altı üstü. Yani nasıl 500 yıllık diplomasi tarihinde en önemli meselelerden biri haline geldi diyerek bu açıklamaları eleştirdi. Gerçekten de Türkiye tarihine baktığınızda bir bina açılışını niye 500 yıllık diplomasi başarısı olarak gösteriliyor? Tam olarak anlaşılamadı. Netice itibariyle New York Belediye Başkanı'yla yapılan imarla ilgili belki görüşmelerin verdiği bir sonuç olabilir. Bir de Türkiye hep son dönemlerde betonla, inşaatla övünür vaziyette. Bu sefer New York'ta yaptığı bir inşaatla övünür duruma düşmüş göründü. Aslında New York'ta zirvede başarı nedir? Zirvede ülkelerin size gösterdiği, sizin ülkenizin liderine gösterdiği itibardır, ilgidir. O ilgiye ilişkin çok fazla bir görüntü yoktu. En azından dünyada etkili olan ülkelerin liderleriyle bir görüşme. Belki bir İngiltere Başbakanı Boris Johnson sayılabilir. Onun dışında kayda değer bir isim söz konusu değildi. Geçmiş yıllarda Türkiye heyetlerinin daha fazla ilgiye mazhar oldukları biçiminde değerlendirmeler de vardı. Ama onlar olmayınca büyük olasılıkla iktidar kanadı oradaki Türk evini bu Türkiye'ye yönelik propagandanın en ön safına yerleştirmiş oldu. Bir de Cumhurbaşkanı'nın daha adil bir dünya mümkün, dünya beşten büyüktür temel fikirlerini içeren kitabı var. O kitaba ilişkinde çok fazla Türkiye'ye yönelik propaganda oldu. Türkiye'den izleyenler Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Türkiye'de iç politikaya mesaj verme girişimi, süreci diye gördüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu temasları. Cumhurbaşkanı o temasları sırasında daha çok Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin itirazlarını da dile getirdi. Ama elde ne var diye sorulacak olursa Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama var ve sonrasında Türk gazetecilerle yaptığı sohbet. O sohbette Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin limoni olduğunu anlıyoruz. Biden'la diğer başkanlarla kurulan ilişkinin kurulamadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Özellikle Suriye konusundaki yaklaşım farklılıklarını elimizi kolumuzu sallayarak bekleyecek halimiz yok diye Amerika'ya mesaj veriyor. Pek hayra alamet değil diyor Biden'ın yaklaşımlarını, Türkiye politikalarını. S-400 meselesinin artık bittiğini söylüyor ve F-35 konusunda da Amerika'nın Türkiye'ye haksızlık ettiğini aktarıyor. Aslında bundan kısa süre önce iki stratejik müttefik diye bahsediyordu Cumhurbaşkanı Amerika ile Türkiye ilişkilerini gündemine aldığında. Biden görüşmesinden sonra yapılan açıklamalarda da son derece olumlu mesajlar vardı. Ama aradan geçen süre ve son Birleşmiş Milletler New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde gerçekleşmeyen randevu, bir araya gelememe hali. Çünkü NATO zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı ile Biden arasında herhangi bir temas da gerçekleşmedi. Bu geçen sürenin aslında Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya bakışında ciddi bir değişikliğe de neden olduğu anlaşılıyor. Şimdi ondan sonra da kritik bir ziyaret var. Ay sonunda Soçi'de Putin'le görüşecek Cumhurbaşkanı. Bu görüşmede heyetler arası bir buluşmanın öngörülmediğini söylüyor. Bu da dikkat çekiciydi. Baş başa görüşeceğiz diyor. Bir de İdlib'de mesele iyice sıkışmış durumda. Suriye ve Rusya Türkiye'nin oradaki gruplardan desteğini çekmesini istiyor. Askerini çekmesini istiyor. Suriye'den bu tip açıklamalar var. Bu yönde hareket etmesi için Türkiye'nin askeri bir hareketliliklerde söz konusu. Tam da Amerika'da Biden'la Türkiye heyetinin görüşememesi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın Amerika ile ilgili biraz daha mesafeli açıklamaları işte bu Putin görüşmesinin öncesine denk geliyor. Erdoğan Putin'le sorunların çözüleceği konusunda umutlu konuşuyor ama herhalde New York zirvesinden çok daha kritik bir zirve olacak. Putin'le Soçi'de yapılacak bu değerlendirme, bu zirve, bu buluşma. Çünkü Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin askerin içinde de bir takım itirazların olduğu biçiminde değerlendirmeler var son günlerde. Bazı komutanların oradaki politikadan duydukları kaygı nedeniyle istifa ettikleri biçiminde haberler de yayılıyor. Her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı bunları yalanlasa da isimler verilerek, o komutanların isimleri verilerek bu haberler veriliyor. Yani dış politikada etkin ülke, etkileyici ülke görüntüsünü özellikle içeride vermek istiyor AK Parti ama gelişmeler veya sahadaki durum pek böyle bir görüntü vermeye de müsait görünmüyor.
Yavuz Bey, Merkez Bankası dün politika faizini %19'dan 18'e indirdi. Piyasalarda nasıl algılandı bu hareket?
AK Parti hükümeti, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de enflasyonun nedeninin yüksek faiz olduğunu sürekli söylüyor. Buna rağmen Türkiye'de yüksek faiz uygulaması da devam ediyordu. Naci Ağbal bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Yüksek faiz politikasına geçti. 8 puan faizleri arttırdı bir anda. Gitmeden önce 2 puan daha önden bir yükleme diyerek faizleri arttırdı ve 19'a kadar getirdi. Dünyada en yüksek faiz veren ülkelerden birisi Türkiye kendi parasına. Ama bu sayede Naci Ağbal döneminde en azından kurlardaki artış biraz yavaşlamıştı. Çünkü Türkiye aynı zamanda enflasyonla da mücadele ediyor. Ve Naci Ağbal döneminde bir söz verilmişti piyasalara. Enflasyonun üstünde bir politika faizi belirlenecek diye. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra o da bu politikayı sürdürdü. Enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz dedi ama Cumhurbaşkanı da her fırsatta, özellikle katıldığı her yayında yüksek faizden şikayet etti. Son olarak Ağustos ayında bir faiz indirimi beklentisini dile getirmişti. Olmadı. Ağustos ayı enflasyon rakamları politika faizinin üzerine çıktı. 19,25 oldu. Ve Eylül'de politika faizinin bu enflasyona göre ayarlanması bekleniyordu. En azından 50 bas puan artması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürülmesine ilişkin talebinin bu ay hayata geçmesi de çok fazla beklenmiyordu. Yükseltilmese bile sabit kalır beklentisi vardı. Ama Merkez Bankası beklentilerin aksine hareket etti. 100 bas puan düşürdü faizleri. 19'dan 18'e geriledi. Tüketici enflasyonu değil, çekirdek enflasyonu hesap ediyoruz diye bir orada yaklaşım değişikliğine de gitti. Tabii bu verilen sözlerin yerine getirilmemesi güvenin sarsılması manasını da taşıyor. Birçok ekonomist Merkez Bankası Başkanı'nın aldığı bu kararı çok sert bir biçimde eleştirdi. Koltuk mu yoksa doğru politika mı tercihinde koltuğu tercih ettiği biçimde çok ağır eleştiriler de var. Siyasi parti liderleri ise daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler. Türkiye'de yüksek enflasyonun da, yüksek faizin de, hayat pahalılığının da nedeninin Erdoğan olduğunu aktaran açıklamalar hem Meral Akşener'den hem Ali Babacan'dan hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Şimdi Türkiye geçmişte faizi düşürüp kurlara da müdahale ederek düşük faiz, düşük kur politikasını uygulayabileceğini hesap ederek gerçekten çok yüksek miktarlarda rezerv eritti. Şimdi o kadar rezervi de yok ve ekonomistler diyorlar ki bu indirim aslında bir sonuca varmayacak. Çünkü kur tutulamayacak ve sonrasında Merkez Bankası bir indirirken birkaç puan faizleri yükseltmek zorunda kalacak. Üstelik dünyada da enflasyon yüksek. Bir de Türkiye'de yükselen kurlar enflasyona da ciddi etki yapıyor. Çünkü dışa bağımlı bir ekonomisi var Türkiye'nin. Ve zaten faizin bir puan inmesiyle birlikte dolarda tarihi bir rekor da görüldü. 8,82'lere kadar çıktı. Sonra biraz geri çekildi. Euro da aynı şekilde. 10 lira 35 kuruşlara kadar yükseldi. Sonra biraz geri çekildi. Şimdi bu faiz düşürme kararının ekonomiye etkilerine bakılacak ama genelde uzmanlar bu kararın yanlış olduğunu savunuyorlar ve önümüzdeki dönemde faizleri yükseltmek zorunda kalacak. Merkez Bankası Türkiye bugünkünden daha fakir hale gelecek, daha pahalı hale gelecek, enflasyon daha yüksek olacak ve bu yanlış politika bir kez daha tekrarlanacak diye bu kararı yönelik gerçekten son derece sert eleştirileri var. Hatta saçlarını başlarını yolacak derecede bu karara kızdıklarını da anlatmam, aktarmam gerekiyor sizlere.